Sesli kitap gönüllülerince kasetlere okunan bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turguk.org. E-posta bilgi@turguk.org.
Çocuklar için. Seslendiren Tuna Egemen. Müziklendiren Erhan Ersin. Güliz'in ağacı. Güliz ağaçlara, kuşlara, toprağa, yani tüm canlılara sevgi dolu yetiştiriliyordu. Yaşadığı kent yeşildi. Ama her gün yeşilin azaldığını, ağaçların yok olduğunu görüyordunuz. Kuşlar dallara konmaz, ötmez olmuştu. Bir sabah yine babasıyla yürüyüşe çıkmışlardı. Derin derin soluk alırken etrafı da görüyorlar, ne değişiklikler var diye bakıp duruyorlardı. Güliz'in gözü birden bahçelerin birindeki malta eriği ağacına takıldı. Ağaç yerinden sökülmüş, kenara bırakılmış, inşaat başlayacağı için hazırlık yapılmıştı. "Vah vah!" dedi Güliz. Babası, "Üzülme kızım, istersen onu götürür bizim bahçeye dikeriz," dedi. Güliz çok sevindi. Malta eriğini de pek çok severdi. Hemen ağacı bir kamyona yükleyip bahçelerine götürdüler, diktiler. Güliz günün çoğunu ağacı seyrederek geçirmeye başladı. Hayran hayran ona bakıyor, düşler kuruyor, biraz da acıyordu. Ağaç yeşillenip güzelleşeceğine kurudu kurudu. Ağacın bu haline en çok Güliz üzülüyordu. Minik köpeği Ürkek de kucağına oturup ağacın yeşereceği günü bekliyordu. O yaz öylece geçti. Ağaç kuru bir daldan farksızdı. "Zamansız ektiniz de ondan," diyorlardı. Kış gelip de her yer karlarla kaplanınca bahçeye de çıkamaz oldular. Yaşlı kedi Tulum da onlara katıldı. Camın önüne oturup ağacın yok oluşunun çaresizliğini yaşadılar. Güliz bir yaş daha büyümüştü. Ağaçta hiçbir canlılık yoktu. Kupkuru dallarıyla yaza merhaba diyordu. Bütün ağaçların üzeri meyve doluyken onun bir odun parçasından farkı kalmamıştı. Bir sabah Güliz uyandığında ağaca bağlanmış bir çamaşır ipi gördü. Her şeyi anladı. Annesi de ondan umudunu kesmişti. Ağaç şimdi çamaşırlar için direk görevi üstleniyordu. Bütün yaz ona bağlı ipte çarşaflar, yastık kılıfları, pijamalar sallandı durdu. Güliz'in bahçeye her çıkışında yüreğinde acılar oluştu. Bir gün annesi Güliz'e, "Babana söyleyelim de şu ağacı söküp atsın. Bahçeyi çok kötü gösteriyor. Kupkuru oldu," dedi. Güliz ne diyebilirdi ki? Gerçekten kupkuruydu. Bütün gece üzüldü. Gizlice ağladı. Ne olurdu yaprakları yeşil bir ağaç olsaydı? Ertesi gün doğum günüydü. Ona bile sevinemiyor, gözlerini ağacın o kuru dallarından ayıramıyordu. Evde doğum günü telaşı başlamıştı. Güliz giyindi, kuşandı. Ama içindeki sıkıntıyı bir türlü atamadı. Oysa ki doğum günlerini çok severdi. Annesinin çığlığıyla bahçeye fırladı. "Güliz, lütfen bak, ağaca bak. Tam 2 yıl sonra dipten filizlendi. Neredeyse söküp atacaktık." "Aman tanrım," dedi Güliz. Çok şaşırmıştı. Kedisi tulum, köpeği ürkek havalara sıçradılar. Güliz'e en güzel doğum günü armağanı o yeşeren ağaç olmuştu. 2 tane yaprak ve minik minik kabartılar vardı ağaçta. Dünyaya gelmişti. Büyürken etrafı hayvanlar ve çiçeklerle doluydu. Canı meyve isteyince ağaçtan koparır, arkadaş arasa hemen bir hayvanı yanında bulurdu. Yaşam bu ya, Güliz'in babası şehirde çalışmak zorunda kalınca göç ettiler. Şehir yaşamı Güliz'i mutlu etmiyordu. Kırdaki hayvanları çok özlüyordu. Babası bir akşam üzeri eve geldiğinde, "Hadi bakalım, en güzel giysilerinizi giyin. Sizi sirke götürüyorum," dedi. Güliz sevinçten çılgına döndü. Çok mutlu oldu. Sirke geldiklerinde gösteri başlamak üzereydi. Biletlerini alıp yerlerine yerleştiler. Güliz'in kalbi küt küt küt diye coşkuyla çarpıyordu. Bir insanın ailesiyle sirke gelmesi en büyük mutluluklardan biriydi. Başka bir ülkeden gelen bir sirkti bu. Buradaki hayvanların Türkçe anlamadıkları kesindi. Atlarla gösteriye palyaço da çıktı. Beyaz atların başında sarı kırmızı kabarık tüyler vardı. Mayolu genç bir kız atların üzerinde taklalar perendeler attı. Kedi Bobby tek tekerlekli bisiklet üzerinde kaydı kaydı. Pedallara bastıkça hızlandı. Güliz, "O kadar hızlı çevirme Bobby," diye bağırdı. Babası pamuk helvası almıştı. Gülerken pamuk helvası ağzına yüzüne yapıştı. Her yeri yapış yapış oldu. Aslanlar kafes içinde getirildiler. Sarı giysili bakıcısının kırmızı bir şapkası vardı. Elindeki rengarenk sopayla aslanları kızdırdı. Kırbacını çıkarıp şak şak diye yerlere vurdu. Aslanları korkutuyordu. Palyaço Mavit bol pantolonu domates burnuyla salona geldiğinde etraf alkıştan inledi. Bütün çocuklar çılgınca alkışladılar. Burnunu çıkarıp çocuklara attı. Top oynayan köpekler herkesin sevgilisi oldu. Köpeklerden biri topunu düşürünce eğiticileri çok sinirlendi. Oyuna devam etmesi için zavallı köpeği birkaç kez uyardı. Ama köpeğin aldırdığı yoktu. Güliz, "Baba, ona kızmasın. O çok yorgun gibi görünüyor," dedi. Köpeklerin gösterisinden sonra tavşanlar geldi. Tavşanlar şişelerin üzerinde yuvarlandılar. Maymunlar çıkana dek halkı oyaladılar. Maymunlar çılgın gibi etrafta koşmaya başladılar. İp üzerinde yürüyen maymunların trapezci olanları da vardı. Herkes çok mutluydu. Tüpten en son gülizler çıktı. Çok eğlenmişlerdi. Güliz: keşke hep böyle neşelenebilsek derken, sirkin kurulduğu bahçenin kapısında top oynamayı beceremeyen köpeği gördüler. Köpek hasta gibiydi, titriyordu. Zavallı köpeğin yaşlandığını, gözlerinin bile görmediğini öğrenen Güliz ona çok acıdı. Sirkin sahibi onu bırakıp gidecekti.
Ne yapmalıyım? Ona bakacak gücüm yok. İşime yaramaz oldu, dedi.
Güliz zavallı yaşlı köpeğin bu yalnızlığına dayanamadı. Babasına yalvardı. Onu eve götürmek için izin vermesini istedi. Güliz'in bir köpeği olmuştu. Veteriner köpeği iyice kontrolden geçirdi, ilaçlar yazdı. Güliz okuldan geldiğinde yaşlı köpek onu kapıda karşılıyordu. Sirkte öğrendiği top oyunlarını güçlü olduğu günlerde Güliz'e gösteriyordu. Güliz de yaşlı köpek de beraber çok mutluydular. Parkı. Karınca Nokta'nın ülkesinde bayram yaklaşmıştı. Kimi görse bayramdan söz ediyordu. Okulda arkadaşları bayramda ne sürpriz olduğunu öğretmenden öğrenmek istediler. Yaşlı ve deneyimli öğretmene sordular. Pasta nasıl? Partide kimler var? Oyuncaklar neler? Öğretmen,
çok farklı bir bayram düşünüyorum, dedi.
Bayram sabahı okulun bahçesinde toplandılar. Bayrak töreni yapıldı. Törenden sonra yola çıktılar. Bir geziye gidiyorlardı. Küçük fare patenlerini, kuzucuk gitarını almıştı. Ördekle saksan flütlerini torbalarına koymuşlardı. Arı son anda yetişti. Şarkı söyleyerek yürümeye başladılar. Şehir parkına kadar geldiler. Arı: evet, salıncaklara götüreceksiniz, dedi. Öğretmen hayır anlamında başını salladı. Sinemanın önüne gelmişlerdi. Farecik: bayılırım sinemaya, yaşasın, diye bağırdı. Sinemaya da gitmiyorlardı. Tam şehir havuzunun yanından geçerken kurbağa: anladım, yüzeceğiz, dedi. O da değildi. Sonunda bir oyuncak çöplüğüne gelince durdular. Öğretmen: işte burası, dedi. Farecik: olamaz, diye sinirlendi. Kırık dökük oyuncaklarla asla oynama. Yolda kırılan patenimi de buraya bıraktım. Ben gidiyorum, dedi. Eski oyuncak çöplüğünde öğretmen, karınca ve arı kalmıştı.
Aferin, siz en çalışkan hayvanlarsınız. Sizinle burada oyuncak onaracağız. Oynamak üzere onları evimize götüreceğiz.
Öğretmen çekici çivi çaksın diye, tornavidayı vidalasın diye, kerpeteni çivi söksün, penseyi somun sıkıştırsın diye getirmişti. Onun tekerleğini buna, şunun direksiyonunu ona takarak arabalar yaptılar. Kolsuz bir bebeğe kol buldular. Bozulan bir kalemle el fenerini bile tamir ettiler. Ertesi gün okula bir sürü oyuncakla geldiler. Nokta karınca fareciğin patenini de onarmış, kayıyordu. Farecik patenini görünce çok üzüldü. Paten kaymak istedi. Fareciğin üzüntüsüne dayanamayan nokta karınca: al canım, üzülme, al. Senin için onardım. Bir daha oyuncaklarının değerini bil. Hemen atma, dedi. O günden sonra oyuncaklarını kolay kolay atmadılar. Kırılınca onardılar. Parçalar birbirinden ayrılınca tekrar vidaladılar, yapıştırdılar. Tekrar kullanılır hale gelen oyuncaklarla zevkle oynadılar.
Kurdelesi. Hayvanların insanlar gibi yaşadığı bir ülkede anne ve babalar çocukları için yaz kursları açılınca mutlu oldular. Bütün herkes sıraya girdi, bu kurslara yazıldı. Nokta karınca, süslü papağan, küçük arıcık ilk yazılanlardandı. Aylak ördek bile yeni doğan civcivlerini getirdi. Tavuk yumurtası üzerinde kuluçkaya yattığı için bütün yavruları civciv olmuştu. Bu okulda evcilik köşeleri, spor ve müzik bölümleri vardı. Nokta karınca, arıcık çalışkanlıklarıyla, süslü papağan düzgün konuşmasıyla başarı sağladı. Küçük sıpacık da pembe bir kurdele kazandı. Uzun yol yürüyüp bayıra tırmanmıştı. Aylak ördeğin yavruları çok güzel yüzüp sporda başarılı oldular. Sarı kanarya güzel sesiyle müzikte başarılı oldu. Göğsüne yeşil kurdele takıldı. Artık o da okula yazılabilecekti. Ağustos böceği de müzikte başarılı olanlardandı. Ağustos böceği saz çaldı, kanarya şarkı söyledi. Yaz kursu bir eğlence yerine dönüştü. Herkes yeteneğini göstermek için çabaladı durdu. Fino bir sokak köpeği olarak doğmuştu. Bakkal onu yanına alınca mutlu oldu. Kursa da yazdırdılar Fino'yu. Ama o kurdele kazanamadı. Çok çaresizdi. Hiçbir yeteneği yok gibiydi. Bir gün kuzucuk kayboldu. Kuzucuk öğretmenin kızıydı. Kuzucuğun kayboluşuna herkes çok üzüldü. Ama kimse onu bulamadı. Fino öğretmeni kara koyunun gözyaşlarına dayanamadı. Kuzucuğu aramaya çıktı. Nasılsa okulda başarısızdı. Kurdele kazanamayacaktı. Bütün zamanını kuzucuğu aramakla geçiriyordu. Bir gün yine etrafı dolanırken birden dikenli tellerin arasında inim inim inleyen kuzucuğu gördü. Boynuna tel batmıştı. Kursa koştu, yardım istedi. Hep beraber kuzucuğun yanına koştular. Onu kurtardılar. Kuzucuk Fino'ya, "Sen beni kurtarmasaydın orada ölecektim. Kötü kalpli kurt beni yemeyi düşünüyordu," dedi. Kursun sonunda Fino kırmızı kurdeleyi kazandı. Bu kurdele en başarılı, en iyi huylu öğrenciye veriliyordu. Öğretmen, "Başkalarına yardım eden en başarılı hayvandır. Kutlarım seni," dedi. Artık Finocuk da okula girmeye hak kazanmıştı. Hem de en iyi öğrenci olarak. Kaptan Eşek. Aliş köyde dünyaya gelmiş bir sıpahi. Sahibi onu çok seviyor, üzerine allı güllü örtüler koyup süslüyordu. Büyüdü, gelişti, güçlendi. Öyle sağlıklıydı ki sahibi, "Sen çok güçlü bir eşek oldun. Pazara eşya taşımalısın," dedi. Aliş üzgündü. Eşya taşımak, başkalarına sırtında yük taşıyarak hizmet etmek istemiyordu. Bir gün yattığı yerden çıktı gitti.
uzaklara yürüdüm. Masal bu ya, eşekler ülkesine geldim. Burada yalnız eşekler yaşıyordu. Market sahipleri, doktorlar, avukatlar hep eşekti. Sıpalara ders veren öğretmenler bile eşekti. Aliş'in de bir görevi olmalıydı. Ne yapacağına karar veremiyordu. Şehri epeyce bir gezdikten sonra kaptan olmaya karar verdi. Gördüğü mesleklerin içinde en zevklisi kaptanlıktı. Kaptanlar beyaz yelkenlileri kullanıyorlar, uzak yollara gidip başka şehirler görüyorlardı. Eşeklere görev dağıtan bir müdür vardı. Birinin bir işi yapmak istemesi yeterli değildi. Yeteneğinin de olması gerekliydi. Müdüre gitti, kaptanlık yapmak istediğini söyledi. O da, seni alıp gemiye bineceğim. Dikkatini ve becerini ölçmeliyim. Kaptan olup olamayacağına o zaman karar verebilirim, dedi. Aliş kara kara düşünmeye daldı. Ama ben gemi kullanmayı bilmem ki, başarısız olurum, dedi. Sen gemi kullanmadan yolu gözleyeceksin. İkimiz yan yana oturup kaptan ne yapıyor diye bakacağız. Hava bozmadan, bulutlardan anlayıp kaptanı uyaracaksın. Deniz tutar, miden bulanırsa sen kaptan olamazsın. Denizin ortasında birini görür görmez önlem almalısın. Sefer zamanı geldi. Müdür, kaptan ve eşek birlikte kaptan köşküne geçtiler. Eşekle müdür yan yana oturdular. Yolcular yerlerine yerleştiler. Eşyalarını gemiye koydular. Gemi kalk işaretini alınca hareket etti. Aliş görev veren müdürün yanında oturuyordu. Dikkatle yola bakmaya başladı. Bu işi başarmak istiyordu. Sevdiği işi yapanların çok mutlu yaşadıklarını insanlardan öğrenmişti. Yük taşımak istemiyordu. Birden gökyüzünde hareket halinde siyah bulutlar gördü. Gittikçe aşağılara inip yağış ve fırtına getirecek gibiydiler. Kaptana seslendi. Kaptan, kaptan, hava bozuyor, fırtına gelecek. Yolcuları yerlerine alalım, koruyalım. Kaptanı uyarmakta gecikmemişti. Uyarısında çok haklıydı. Zevdalılar gemiyi sağa sola sallıyordu. Fırtına geçti, etraf sakinleşti. Gece olmuştu. Bir ara kaptanın gözleri kapanıyordu. Esniyor, için için uyukluyordu. Aliş bunu görünce heyecanlandı. Aman uyumayın kaptancım, gemi yolcu dolu, kaza yapar bir yerlere bindiririz. Kaptanı uyandıran Aliş torbasındaki karpuzlardan çıkardı. Soğuk karpuz kaptana iyi geldi, uyandı. Aliş yolcuların güvenliğini sağlamıştı. Gemi dar bir boğaza girmeye hazırlanıyordu. Aliş dürbünü aldı, uzaklara baktı. Tekneler vardı. İçinde balıkçılar balık tutuyorlardı. Dikkat edin, yerleşim yerine yaklaşıyoruz. Balık tutanlar var. Bu uyarıyı alan kaptan dürbünüyle uzaklara baktı. Balıkçıları gördü. Teknelere zarar vermeden geçmek için hazırlığını yaptı. Yanlarından geçerken herkes el salladı. Mutlu oldu. Geminin geçişi oradakileri eğlendirmişti. İnsanların yaşadığı bir yöreydi burası. Sonunda limana ulaşmışlardı. Güvenli bir yolculukları olmuştu. İnmek isteyenler indi. Gemi yoluna devam edecekti. Aliş limanda gemiden inmedi. Güverteye oturup gemiye binenleri, eşya taşıyanları izledi. Ciğerleri temiz havayla dolmuştu. Güneş tam tepelerindeyken tekrar yola çıktılar. Saat 12 idi. Saatin güneş tepedeyken 12 olacağını da insanlarla yaşarken öğrenmişti. Aliş gemide hasta bir sıpaya yardım etti. Ona masaj yaptı. Sakinleşmesini sağladı. Sıpanın annesi Aliş'e sevgiyle baktı. Çok teşekkür etti. Yolculuk bitmeden müdür Aliş'i yanına çağırdı. Sen çok dikkatli, uykusunu iyi ayarlayabilen, tembellik etmeyen, korkusuz, sevimli bir kaptan olabilirsin. Beni inandırdın, dedi. Kaptan ol, eşekler gemisinde mutlu yaşa. 3 ay içinde kurslardan sonra diplomasını alan Aliş törenle işe başladı.
kaptan şapkası ona çok yakışmıştı. Hep iyi ve dikkatli olmaya söz verdi. Artık Aliş'in de beyaz bir yelkenlisi olabilirdi. Sırtında yük taşımasına gerek kalmamıştı. Bu iş için gemiler vardı. Güneş bir papağandı. Doğduğunda çok güzel olduğunu gören annesi ona bu ismi vermelerini istemişti. Kanatlarını açtığı zaman güneşe benzeyeceğini biliyordu. Kuş cenneti denilen botanik bahçesinde yaşıyordu. Botanik bahçesi bakımlı, modern bir parktı. Parktaki hizmetliler ona özenle bakıyorlardı. Herkes ona ilgi gösterdikçe o kimseyi beğenmez olmuştu. Güzel papağanın bütün düşlerinde bir yarışma vardı. Yarışmanın ödülü kocaman bir gümüş aynaydı. Güzelliğine güvenen her kuş o aynaya sahip olmak istiyordu. Aynayı bahçenin en güzel bir yerine kurdelelerle sarıp koymuşlardı. Bu yarışmaya katılmaya hazırlanan güneş artık bütün günlerini kendisiyle uğraşarak geçirmeye başladı. Tüylerini temizledi. "Ben ne güzelim," dedi durdu. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar güneşle oynayamıyorlardı. Yeşil meyveli ağaçları seçip onların üzerinde dolaşıyordu. Kuşlardan biri yanına gelip tünese uçup başka dallara konuyordu. Bir gün basketbol oynamak isteyen ördekler, "Hadi gel güneş, basketbol oynayalım. Sen topları tut, fileye sok. Toplar fileden arka arkaya geçince maçı biz kazanalım. Büyük ödülü alalım," dediler. Nasıl olduysa güneş, "Peki oynayalım," dedi. Tüylerini düzeltti, güzelliğinden emin bir şekilde maça çıktı. Bütün hayvanat bahçesindeki hayvanlar, hizmetliler, gezmeye gelen çocuklar, masal kahramanları oradaydı. Alkışlıyorlar, tempo tutuyorlar, çılgınca eğleniyorlardı. Bir ara bütün seyirciler, "Güneş, güneş!" diye bağırdılar. Toplar üst üste güneşin o renkli kanatlarına çarpmaya başlayınca güneş çok sinirlendi. Kopan bir tüyünün yere düştüğünü görünce suratını astı. Uçmayı durdurdu. Hiç mutlu değildi. Ördeklerin maçı kaybedeceğini bile bile topları atmadı. Maçın sonunda ördekler kaybetti. Büyük ödül sülünlere gitti. Sevinç çığlıkları attılar. Ördekler papağana çok kızmışlardı. Ona bir kötülük planladılar. İyi kalpli güvercinler, zararsız tavşanlar, konuşan kargalar ördekleri bu kötülükten vazgeçirmeye çalıştılar. Fakat hiçbirini dinlemeyen ördekler intikamlarını alacaklardı. O hafta sonu en güzel hayvan seçimi vardı. Güzelliğine çok güvenen güneşin günlerdir hazırlandığını herkes biliyordu. Bu aynı zamanda kültür ve yetenek yarışmasıydı da. Güneş süslendi. Her zamankinden çok daha güzel görünüyordu. Yarışmayı kazanacağından öylesine emindi ki yüzü gülüyordu. Basketbol maçını çoktan unutmuştu. Zaten üzüldüğü de yoktu. Onun için güzellik yarışması daha önemliydi. Ördekler planlarını uygulamaya başladılar. Papağana bir dost gibi yaklaştılar. Küçük bir şişeye doldurdukları zeytinyağını gösterdiler. "Bak, bunu ayaklarının altına yarışmadan önce sürersen parlaklık bütün vücuduna yayılır. Pırıl pırıl olursun," dediler. Güneş zeytinyağına baktı. Gerçekten çok güzel parlıyordu. Biz bunu gölün kenarında bir kabın içine dökeriz. Sen de yavaşça ayaklarını içine sokarsın, dediler. Yarışma sırası güneşe geldiğinde küçücük kalbi coşkuyla çarpıyordu. Göl kenarına kadar yürüdü. Çok güzeldi. Jüriye selam verdi. Göle yüzünü döndüğünde kabı gördü. Ayaklarını soktu, yağladı. Tekrar jürinin önüne dönüp dans edecekti. Ayağı kaydı, cup diye göle düştü. Yüzmeyi bilmediği için batıp çıkıyordu. Neredeyse boğulacaktı. Buluk buluk sesler çıkarıyordu. Sarılım ördek koştu, güneşi kurtardı. Ona bu ders yeter. Güneşin o güzel tüyleri yapış yapış olmuştu. Yüzü çirkinleşmişti. Ağladığını herkes gördü. Jüriden yüzmesini bilmediği için de puan kaybetti. Kazanması artık olanaksızdı. Ebuliler ailesinden Sarılım yarışmayı kazandı. Papağan yaptığı kötülüğü anladı. Arkadaşlarını küçümsemesi onu bu hale düşürmüştü. Pişmandı. O günden sonra diğer hayvanlarla iyi geçindi. Onlara yardım etti. Yaptıklarını affettirmek için ne gerekirse yaptı. Güler yüzlü oldu. Süslenmekten başka şeylere de zaman ayırdı.
Thank you.